Ayrım 28.
14. yüzyıl boyunca haçlı giysileri giydiler. 1334'te düzenlenen yeni bir haçlı seferiyle İzmir Türklerden, Aydın oğullarından geri alındı. 1365'te Kıbrıslı 1. Pierre, haçlı ordusu desteğiyle İskenderiye'yi yağmaladı. 1389'da Osmanlılara karşı düzenlenen haçlı seferi Kosova'da bozgunla sonuçlandı. Nibolu 1396, Varna 1444, 2. Kosova'da 1448 Haçlı orduları yine yenildiler. İnebahtı Deniz Savaşı 1499 ve 2. Viyana kuşatmasında Osmanlılar Haçlı orduları ile savaştılar. Özellikle ilk dönemdeki Haçlı seferleri Anadolu'da büyük bir yıkıma yol açtı ve o dönemde beylikler halinde parçalanmış olan Türk varlığının merkezi bir devlete ulaşmasını, eşdeğişle Osmanlı Beyliği'nin bir imparatorluğa dönüşmesini geciktirdi. Haçlı seferlerinin Avrupa'ya dönük sonuçları daha etkili ve daha kalıcıydı. Bu seferleri çıkar sağlamak için karlı bir yatırım alanı olarak gören Avrupalı feodaller, gereksinim duydukları parayı bulmak için mülklerine karşılık borç alıyor, yenilgiyle döndüklerinde ya da öldüklerinde ise bu mülkleri yitiriyorlardı. Bu durum doğal olarak senyörlük kurumunun temsil ettiği feodal yönetim birimlerinin parçalanmasını hızlandırıyor ve merkezi krallıkların güçlenmesine yol açıyordu. Başlangıçta saygınlığı yüksek olan Katolik Kilisesi yenilgilerle eski gücünü yitirdi ve Hristiyanlık büyük parçalar halinde yeni mezheplere bölündü. Kilisenin güç yitirmesine neden olan bu sonuç, merkezi krallıkların güçlenmesini ve halkın kralların peşine takılmasını hızlandırdı. Aristokratlar, devlet ve toplum üzerindeki egemenliklerini arttırdılar. Kral ve hanedan dışındaki sınıflar arasında eşitsizlikler, senyör düzenine oranla göreceli olarak azaldı. Eskiden geçim aracı haline getirilerek yaygınlaşan soygunculuk ve haydutluk ortadan kalkmaya, kanun ve kural egemenliği gelişmeye başladı. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 14. cilt, sayfa 284. Haçlı seferleri önemli ekonomik sonuçlar doğurdu. Karadan yapılan seferler özellikle sefer yolu üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde yıkıma neden olup ekonomik işleyişe zarar verirken askerlerin deniz yoluyla taşınması Doğu Akdeniz ticaretini canlandırdı. Bu canlanma Avrupa'da bir yandan gemi yapımcılığını geliştirdi, diğer yandan seferlerin bir anlamda amacı olan dış ticareti büyüttü. Götürülen malların Avrupa'da çok tutulan ve pahalıya satılan baharat, ipek, yün ya da halı ile değiştirilmesi ticari sermayenin güçlenmesine yol açtı. Cenova, Pisa ve Venedik gibi kıyı kentleri önemli ticaret merkezleri haline geldi. Papalar ya da senyörlerin seferlerde kullanmak için İtalyan bankerlerinden borç almaları bankacılığın gelişmesine yol açtı. Sanayiciler ve tüccarlar savaşları ekonomik büyümenin aracı olarak başarıyla kullandılar ve bu kullanım günümüze dek süren bir gelenek halinde Batı politikalarının temeline yerleşti. Avrupalılar pirinç, şeker kamışı, pamuk, dut, şeftali, incir, kayısı gibi tarımsal ürünleri haçlı seferleriyle öğrendiler. Tarih 2, Kaynak Yayınları, 2. cilt, sayfa 243. O güne dek Avrupa'da bilinmeyen yel değirmenleri, arbelet, oluklu ok, tambur, trompet, Orta Doğu'dan öğrenildi. Koku, pomat, ipekliler ve meşrubat kullanım maddeleri haline geldi. Aristokratların o güne dek iç duvarları çıplak olan şatolarında bakırdan işlenmiş süs levhaları, Avrupa'da üretilemeyen doğu kumaşları ve değerli halılar görülmeye başlandı. Avrupalılar büyük buluşlardan olan pusulayı, kağıdı ve top barutunu haçlı seferleri sırasında doğudan öğrendiler. AGE sayfa 243. Avrupalıların yalnızca ekonomik değeri olan ürünlerde değil, düşünce sistemleri ve bilim alanlarında da doğudan öğrendikleri o denli çok bilgi vardı ki, bu edinimlerin önem ve boyutu belki de en iyi Stokes tarikatı rahiplerinden Gulerno de Saint-Thierry'nin değerlendirmelerinde görülür. Saint-Thierry, Haçlı seferlerine katılanlar ve onların Avrupa'ya getirdikleri bilgiler için şunları söyleyecektir. Mon Dieu kardeşleri, onlar, seferlere katılan rahipler, yazarın notu, Batı'nın karanlıklarına, Doğu'nun ışığını, Galya'nın, Bugünkü Fransa, Belçika, Almanya'nın batısı ve İtalya'nın kuzeyini içine alan bölge, yazarın notu, soğukluğuna eski Mısır'ın dinsel ateşini getirmişlerdir. Orta Çağ'da entelektüeller, Jacques Le Goff, Ayrıntı Yayınları, 994, sayfa 39. 5. Bölüm: Batı Aydınlanması. Doğudan gelen bilim ve Rönesans. Tarihçiler Orta Çağ'ın Türklerin 1453'te İstanbul'u almasıyla sona erdiğini yazarlar. Biçimsel görünse de bilerek yapılan bu saptamanın amacı, çözülerek yaşam içinde etkisini yitirmiş olan bir düzenin çöküşünü simgelemektedir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılması, feodal çağın bitimine denk düşen önemli bir olaydır. İstanbul'un fethinin doğurduğu sonuçlar, yalnızca Türkleri ya da yalnızca Avrupalıları değil, dünyanın tümünü etkiledi. Bu etkinin önemli sonuçlarından biri, bilim, felsefe ve sanat alanlarında Orta Çağ anlayışını ortadan kaldıran Rönesans, yeniden doğuş sürecini hızlandırmış olmasıdır. Kimi tarihçiler, antik çağ düşüncesinin keşfedilmesi ve yeniden uygulanması olarak tanımladıkları Rönesans'ı, Alman papaz Martin Luther'in protestolarını, İstanbul'un fethinden 64 yıl sonra 1517, Wittenberg Kilisesi'nin duvarına asmasıyla başlatırlar. Düşünce üzerinde baskı uygulayan Orta Çağ anlayışına karşı çıkışı ifade eden bu yaklaşım simgeseldir. Bu nedenle her şeyi açıklamamaktadır. Fransız tarihçi Jules Michel, 1798-1874, Avrupa'da Rönesans'ın gerçekte 12. yüzyılda oluştuğunu, ancak doğal olmayan nedenlerle 300 yıl gecikerek 16. yüzyılda ortaya çıktığını söyler. Toplum Bilim Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986, sayfa 330. Gecikme ile ilgili görüşler bir yana bırakılırsa, Rönesans düzeyinde olmasa da 12. yüzyıl Avrupa'sında bilime yönelen düşünsel bir uyanışın olduğu bir gerçektir. Ancak bir başka gerçek, 12. yüzyıl uyanışının nereye ve nasıl dayandığının yeterince ortaya konmamış olmasıdır. Bilim ve düşünce alanında yüzlerce yıl koyu bir karanlık içinde yaşayan ve yalnızca dinsel kitaplar okumasına izin verilen papazların okuma yazma bildiği, tarih boyunca bilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi, 5. basım İstanbul 1994, sayfa 99. Avrupa nasıl oluyor da birdenbire bilime ulaşıyor ve düşünceyi öne çıkaran bir tutum içine girebiliyordu? Orta Doğu'da Türkler, İranlılar ya da Araplarla karşılaşan Avrupalılar, buralarda ileri bir uygarlık ve bu uygarlığın temelinde yer alan gelişkin bir bilimle karşılaştılar. Gördükleriyle kendi ülkelerinde yaşadıkları arasındaki karşıtlık, onlarda sınırsız bir öğrenme isteği doğurmuştu. O dönemde Avrupa'nın hiçbir yüksek öğrenim kurumu yoktu ki, öğretim üyeleri ya da öğrencileri bilgi susuzluğunu gidermek ve çağa ayak uydurmak için doğudaki aydınlığa yönelmek zorunda kalmasın. Hiçbir yapıt yoktu ki, doğu kaynaklarına dayanmasın, onlardan yararlanmasın. Öğrenme isteği kimi yörelerde o denli güçlüydü ki, örneğin İtalya'nın Bologna kentinde hukuk öğrenmek isteyen öğrenciler kendilerine doğu bilimlerini anlatacak öğretmen bulabilmek için bir öğrenci loncası kurmuşlar ve bu loncaya Universitas adını vermişlerdi. Bugünkü üniversite tanımı buradan gelmektedir. AGE sayfa 99. Bilgiye susamış Avrupalılar, yasal ya da yasal olmayan her yolu kullanarak eğitim görmek için doğuya geldiler. Medreselerde okudular, öğrendiler, kitap kopya ettiler ve edindikleri yeni ve tehlikeli bilgileri ülkelerine taşıdılar, başkalarına öğrettiler. Öğrendikleri o dönemin Avrupa'sı için gerçekten tehlikeli şeylerdi. Örneğin, düşünceye sınır koymayan Farabi'nin felsefi görüşleri kilise tarafından yasaklanmıştı. Bilim adamları düşünceleri nedeniyle baskı altına alınıyor, tutuklanıyor, kimi zaman da ölümle cezalandırılıyordu. 9. yüzyılda yaşayan Farabi'den 350 yıl sonra İngiltere'de Roger Bacon, ders verdiği Oxford'da iki küçük deney yaptığında papazlar, hocalar, öğrenciler ayaklanmış, Oxford sokaklarında "Sihirbaza ölüm, Bacon Müslüman oldu" diye bağırarak gösteri yapmışlardı. Daha sonra üç kitabını nezaket gereği Papa'ya gönderen Bacon, bu kitapları Hristiyan dinine aykırı görüşler içerdiği için yargılanacak ve 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacaktır. AGE sayfa 105. Avrupalılar doğudan yalnızca bilimi ve bilgi edinme yöntemlerini değil, bundan daha da önemlisi yaşamı tanımayı ve onu yorumlamayı öğrendiler. Batı aydınlanmasına temel oluşturan Rönesans, yeniden doğuş ve reform, dinde yenilenme, yaratan koşullar bu bilgilenme sonucunda oluştu. İngiltere'de Roger Bacon 1214-1294 ve William Ockham 1270-1337, Fransa'da Duns Scotus 1274-1308, Almanya'da Albertus Magnus 1209-1280, İtalya'da Alighieri Dante 1265-1321 bu süreçte ortaya çıkan düşünürlerdi. Doğu biliminin batıya taşınması, bu iki farklı uygarlığın birbiriyle ilişki kurduğu Orta Doğu ve İspanya üzerinden oldu. Savaş ve yağma amaçlı olsa da Haçlı seferleri Batılıların doğu bilimini tanıma ve Avrupa'ya taşıma sürecini başlattı. Oluşan kültürel birikim, önce Rönesans'ı, daha sonra onun bir ürünü olarak Batı aydınlanmasının bilimsel temelini yarattı. 11. yüzyılla başlayan bilim göçü, Türklerin İstanbul'u almasıyla hız kazandı. Bizans'ın bilginleri kitaplarıyla birlikte İtalya başta olmak üzere Avrupa'ya dağıldılar. Bizanslı bilginler daha önce de Avrupa'ya gidiyor ve doğudan edindikleri bilgileri oraya götürüyorlardı. Ancak batıya kitap ve bilgin göçü Fatih Sultan Mehmet'in tüm çabasına karşın 1453'ten sonra yoğunlaştı ve bu akışın Rönesans'ın oluşumuna önemli bir katkısı oldu. Geniş bir coğrafya üzerinde oluşan Doğu biliminin Avrupa'ya Haçlı seferlerinden ayrı olarak ve ondan daha yoğun biçimde İspanya'dan girdiği bilinmektedir. Endülüs Emevileri egemenlikleri altındaki İspanya'ya bilim ve felsefe alanlarında ilişkilerini hiçbir zaman kesmedikleri doğudan ileri bir kültür getirdiler. Bu kültürü özellikle Toledo, Tuleytule ve Cordova, Kurtuba kentlerindeki medreselerde geliştirerek hem Avrupa'ya hem de İslam dünyasının tümüne yaydılar. İslam dünyasında gelişen bilimin düzeyini, niteliğini ve dünya bilimine yaptığı katkıyı incelemek kapsamı geniş bir konudur ve bu kitabın ileri bölümlerinde ele alınacaktır. Ancak Batı toplumlarının gelişimini incelerken bu katkıyı gösteren kimi inandırıcı örneklerin de sunulması gerekir. Bu çaba bir yandan tarihsel gerçeklerin bilinmesini sağlarken diğer yandan günümüze yönelik sonuç çıkarmada bize yardımcı olacaktır. Endülüs Emevi Devleti'nin en güçlü dönemini yaratan hükümdar 3. Abdurrahman 912-961 ülkenin her yerinde medreseler, kütüphaneler ve okuma evleri kurmuştu. Buralarda antik çağ eserleri tercüme ediliyor, doğudan bilim adamları ve kitaplar getirilip çoğaltılıyor, okullarda ders olarak okutuluyordu. Aynı işi yaklaşık 100 yıl önce Abbasi halifesi Meymun 813-833 yapmış, kapsamlı bir bilimsel birikim sağlamıştı. Meymun'un Bağdat'ta kurduğu Beytül Hikme Külliyesi, döneminde benzeri olmayan eşsiz bir kütüphaneye sahipti. Burada, Doğu'nun ve Antik Çağ'ın hemen tüm bilimsel eserlerinin çevirisi yapılmış, incelenmiş ve tartışılarak daha ileri eserler üretilmişti. Meymun'un kitaba verdiği değer kişisel bir yöneliş değil, toplumsal yaşama egemen kılınan bir yönetim politikasıydı. Bizans İmparatoru 3. Mikael'i yendiğinde savaş tazminatı olarak altın değil, İstanbul'daki bir kütüphane istemiş, aynı şeyi Kıbrıs Kralı ile anlaşmaya oturduğunda da yapmıştı. Bizans başta olmak üzere değişik ülkelere tüccarlar yolluyor, satın aldırdığı kitapları Bağdat'a getirtiyordu. Kitap Kıyımı, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık, 2001, sayfa 59. 9. yüzyılın sonlarında Bağdat'ın yalnızca bir sokağında kitap satılan 100'den fazla dükkan vardı. AGE, sayfa 59-60. Kitaba gösterilen ilgi o denli yoğundu ki, bilim adamları sıra dışı bir üretkenlik içinde kitap yazmalarına karşın istemleri karşılayamıyorlardı. Biruni, 176, İbni Haysem 200, Elkindi 231, İbni Sina 296 kitap yazmıştı. AGE sayfa 60. Ülkelerinde kendilerini geliştirecek eğitim kurumunu bulamayan birçok batılı düşünür Endülüs'e giderek buradaki medreselerde eğitim gördüler. İngiliz Bartlı Adalard 1090-1150 kılığını değiştirip kendini Müslüman bir öğrenci gibi göstererek Cordova medresesinde dersleri izlemiş ve ülkesine döndüğünde kaleme aldığı Natural Question adlı eserini bu derslerde tuttuğu notlara dayanarak yazmıştı. AGE sayfa 75. Bir başka İngiliz bilgini Charterly Robert yıllarca Cordova'da kalmış ve öğrendiği kimyayı Batı dünyasına taşımıştı. Adalard'ın Endülüs'ten getirdiği Arapça yazılmış Öklides geometrisi Batı Avrupa üniversitelerinde orijinali bulunana dek ders kitabı olarak okutulmuştu. Ceromanalı Gerard 1114-1187 Toledo'ya gidip Arapça öğrendikten sonra Doğu kaynaklarından Latince'ye 192 kitap çevirmişti. AGE sayfa 75. Batıya taşınan Doğu bilimi Avrupa'da yalnızca bilimde değil, ekonomik ve sosyal alanda da hızlı bir canlanma yarattı. Bilimsel ilerleme teknolojiyi, teknoloji üretimi geliştiriyor, toplumsal gönenci arttıran bu süreç bilimin daha da çok gelişmesini sağlıyordu. Bilimle sosyal yaşam arasında kurulan bu denge, sürekli gelişen ve Rönesans'la başlayıp aydınlanma çağıyla süren yeni bir dönemin başlatıcısı oldu. Bilim artık doğudan batıya geçiyor ve batı giderek başkalarına benzemeyi değil, başkalarını kendisine benzetmeyi temel alıyordu. Dante, Rönesans İtalya'da doğdu ama İtalyan değildir, onun vatanı bütün dünyadır diyordu. Toplum Bilim Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986, sayfa 330. Ancak Rönesans'la temel oluşturan bilimin ana kaynağı ise doğuydu. Avrupalılar doğudan aldıkları bilime en azından etik açıdan manevi anlamda olsa da herhangi bir patent hakkı ödemediler. Bilimi zamanla yalnızca Batı uygarlığına ait bir olgu olarak görmeye başladılar. Birçok doğu buluşu bugün bile İngiliz, Fransız ya da Alman malı sayılmaktadır. Oysa doğulu bilim adamları bilimsel ürünlere son derece saygı gösterirler ve sahiplerinin adlarını söylemeden kendilerinin olmayan düşünceleri asla ileri sürmezlerdi. Kim derslerinde başka birinin kitabından yararlanmak isterse önce yazardan yazıyla izin alınırdı. Bu gelenek yalnızca bilimsel yapıtlar değil, şiir ya da müzik eserleri için de geçerliydi. Fikir ürünleri ve yazar haklarına doğuda gösterilen saygı bir başka yerde görülmüş şey değildi. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın Üzerine, Sigrid Huncke, Altın Kitaplar Yayınları, 2001, sayfa 227. Dante gibi düşünen batılı tarihçiler, Rönesans'ın içinde yaşadığımız çağı da kapsayan evrensel bir uygarlık gelişimi olduğunu söylerler. Bu saptama doğru değildir. Rönesans bir uygarlık gelişimidir. Ancak bu gelişim evrensel değil, batı toplumlarının gereksinimlerine dayanan ve Avrupa'ya ait bir olaydır. Gelişkin ya da az gelişkin diğer dünya uygarlıkları ne kadar evrensel ise Rönesans da o kadar evrenseldir. 15. yüzyıl Avrupa'sında bilimi öne çıkaran yenilikçi anlayış, dünya haklarının zararına işleyen bir uluslararası ilişkiler düzeni yaratmıştır. Ayrıca bu anlayış, liberalizmin yerini emperyalizmin aldığı 20. yüzyılda evrensellik bir yana, Batı toplumlarının tümünü değil, en güçlülerinin çıkarlarını temsil eden bir düşünceye dönüşmüştür. Örneğin 20. yüzyılda bilim için söz konusu olan artık toplumsal gelişime hizmet eden bilimsel ilerleme değil, kâr hırsının yön ve biçim verdiği teknolojik üstünlük yarışıdır. Rönesans, sosyoekonomik açıdan Avrupa'da feodal toplumun çöküşüyle burjuva toplumunun kuruluşunun kesişme dönemini yansıtır. Özellikle 16. ve 17. yüzyılları niteler. Tarihsel açıdan ise Avrupa kültüründe 14. yüzyılın sonlarına doğru birkaç yüzyıldan beri yavaş yavaş oluşmakta olan yeni bir dünya görüşünün belirmeye başlamasına denk gelir. Burjuva sınıfı bu dönemde derebeylik düzeni içindeki varlığını belirgin biçimde güçlendirmiş bulunuyordu. Batı ve Orta Avrupa'da ortaya çıkan bu sınıf kendisiyle birlikte kendi gelişimi için gerekli koşulları da oluşturuyordu. Oluşmakta olan yeni düzende her şeyden önce din, devlet, eğitim, yönetim biçimi gibi tüm toplumsal değerlerin karşılıklı etkileşeceği bir anlayış ortaya çıkıyordu. Orta çağın doğaüstü metafizik dünya görüşü yerini bireyci dünya görüşüne bırakacaktı. Rönesans bu görüşün kültürel temeliydi. AGE sayfa 329.